Ayrım 21. Yolculuk. Her şey baş döndürücü bir hızla geçiyordu. Kaşla göz arasında okulun son sınıf sınavlarını vermiştim bile. Önceki yılların birinciliklerine erişemeyip ikincilikte güçlükle tutunarak vermiştim sınavları. Göz açıp kapayana dek diploma töreninde giyeceğim mavi kaşmir giysimin provası için terzideydim. Bitirme söylemini verecek öğrencinin seçiminde utanç verici bir biçimde yenilgiye uğramıştım. Topu topu 2 oy almıştım. Kendi oyumla bir arkadaşın oyu. Büyük bir fiyaskoydu. Tören 23 Kasım günü Carlo Comedy Tiyatrosu'nda yapıldı. Natal'da resmi bir olaydı bu. Vali Rafael Fernande diploma töreninde hazır bulunacaktı. Büyük bir bayram. Pederliği tüy takmış kızılderililerle dolu bir oyunun provalarını yürütüyordu. Her şey çok güzeldi. Gösterinin ortasında şenlik başlayana dek. 1935 devrimi patlak verdi. Gerçek bir donanma şenliği oldu bu. Valinin bulunduğu tiyatro hedef alındı. Makineliler binanın duvarlarına mermi yağdırıyordu. Herkes deliye dönmüş hamam böcekleri gibiydi. Ya diplomalar, ya eğlenti, ya oyun. Haçın seferi rezil oldu. Sahnede sırayla oturan öğrenciler bozguna uğrayıp kaçıştılar. Süslü püslü kızılderililer tiyatronun görevlerine tosluyor. Onlar da localardan sarkmış analarla babaların sahneden çıkmaları için işaret ettikleri öğrencilere çarpıyorlardı. 15 yaşındaki gözlerimin o güne dek gördüğü en gülünç şey oldu bu. Vali bir burnçize sunucu kayboluverdi. Kimse kuşatılmış, tiyatrodan ve ıslık çalan kurşunlardan kurtulmayı nasıl başardığını öğrenemedi. 5 gün süren bir panik oldu. Devrimciler gerilemeye başladılar. Hatta yaralılara bakması için eve gelip babamı aldılar götürdüler. Onun da törende hazır bulunduğunu bilemezlerdi. Gece mermiler yağmur gibi yağıyordu. Askeri polis kışlası çok zarar gördü. Tiyatroya yakın bir eve sığınmıştık. Kimse burnunu dışarı çıkaramıyordu. Barikatlarla çevrilmiş bir evde 5 gün. Kapalı evin sıcağında, sırtımda o budala kaşmir giysimle. Gelip baş kaldıranların ülke içlerine kaçtıklarını bildirdikleri güne dek. En iyi korunmuş ve en az tehlikeli yollardan geçerek çıkmama izin verildi. Evimize ne olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Bunu çok yerinde buluyordum. Çünkü hayatımızı kurtaran bu yerde sinip kalmaya katlanamıyordum artık. Eve geldiğimde bir kilidin ve teras pencerelerinden de birinin camının kırıldığını gördüm. Günün dayanılmaz güneşiyle eşsiz bir gün olduğunu da fark ettim. Duraksamadım. Mayomu giydim ve yüzmeye gittim. O kavurucu ve hepimiz için kaygı verici günlerin sıcağından kurtulmak, yüzmek evet. Deniz yükselmişti. Kocaman dalgalara atılmak. Tüm deniz benimdi. Görünürde tek canlı yoktu. Her şeyi unuttum. Denizden yararlanmak istiyordum. Yakında bırakıp gideceğim bu dalgalı denizden. Mayomu çıkardım ve boynuma geçirdim. Özgürce yüzüyordum. Denizde ilerliyordum ve bu dev dalgalar üzerinde kumsala dönüyordum. Gerçekte burun buruna geldiğimde telaşlandım. Öğlenin yaklaştığını belirten güneş tam tepemdeydi. Koşmak gerekiyordu. Yolu soluk soluğa tırmanmak. Soğuk bir duş, bedenimi sertçe ovalayan havlu, sokak. Ayaklarım kanatlanmıştı çünkü tramvaylar bile işlemiyordu. Bir saat kadar sonra eve vardım. Yaşadığımı, yaralanmadığımı, hiçbir yerimde en ufak sıyrık olmadığını gördüklerinde, dağınık saçlarımı ve güneşten kızarmış yüzümü gördüklerinde dünya yıkıldı. Öyle bir sahneydi ki bu, yolda bir kurşun yemediğime pişman oldum neredeyse. Sonra kent her zamanki sakin hayatına kavuştu. Çünkü hiçbir zaman Natal gibi bir kentte herhangi bir şey için acele edilmezdi. Belki de bir tek yarışların yapıldığı gün canlanırdı kent, yelken yarışlarının. Tabii herkes olup bitenlerden ve olmayıp bitmeyenlerden söz etmek için biraz daha fazla duruyordu yolda. Bir takım kişiler ölmüşlerdi. Konuşma yaslı bir havaya bürünüyordu. Ama başka türlüsü de mümkün değildi. Kimsenin ölmediği bir devrim, devrim olmazdı. Her şey geldi geçti. Yalnızca kentin yüzünde kazaya uğrayan duvarların ve evlerin tanıklığı kaldı. Mezarlıkta da birkaç yeni haç. Kocaman sarı tramvayların gürültüsü yeniden sokakları doldurdu. Karşılaşıldığında hemen konu değiştiriliyordu. Eski bir öyküydü bu artık. Şimdi adımlarım okula doğru gidiyordu. Resife'deki yıllık inzivaya çekilmeden Fayol'u görmem gerekliydi. Adımlarım yeni bir anlam kazanıyordu. Gelecek yeni sorumlulukların ağırlığını. Yakında değişecek olan hayatımın akışının ağırlığını. Sonraki günlerde bir değişim olacaktı ve bu neden gizlemeli, içimi kaygı ve korkuyla dolduruyordu. Gözlerim veda eden bir bakışla görüntüyü seyrediyordu. Daha sonra anımsamak için her şeyi ezberlemek istiyormuşum gibi. Kaldırımın üzerindeki her zaman ezmekten büyük bir zevk duyduğum buz çiçekleri üzerinde yürüyordum. Ama üzüntü içinde yürüyordum. Tepede büyük kilisenin çan kulesinin tepesinde küçük bayraklar gemilere işaret vermek için rüzgarda oynaşıyorlardı. Sonra okulun sokağı. Bir gün pijama pantolonuyla üzerinde koştuğum kilisenin kaldırımı. Sigara satın almakla ya da istemeye istemeye bir batida içmekte erkekliğimizi kanıtladığımız Bay Arthur'un meyhanesi. Sekizinci sınıfa bakan pencere. Sanki kapalı pencere içinde bulunduğum ruhsal durumu görünce bir tavuk gıdaklaması koyveriyordu. Kilisenin beyazda kimsesiz çan kulesi. Tepede ölü, yaşlı, hüzünlü Musa. Ilık gecenin dinginliğinde insanları uyandırmamak için geceleyin hiç canı çalmayan Musa. Okuldaki son fotoğrafımızı çektirdiğimiz giriş merdiveni. Yaylı kapı, çalışma odası, fayol. Seni bulamayacağımdan korkuyordum. Onun için evine telefon edip gideceğimi bildirdim. Eskiden olduğu gibi oturduk. Tüm çocukluk günlerim orada oturuyordu, fayolun karşısında. Aynı şeyi düşündüğümüzü biliyordum. Büyümüştüm ve fayolun tepesinde kısa süre önce tıraş edilmiş bir boşluk vardı. Boşluğu çeviren kızıl saçlardan oluşma halka birkaç gümüşse teli meydana çıkartıyordu. Sessizliği nasıl bozacağımızı bilmiyorduk. Ne var ne yok Şuş? Karşılık vermeden önce acı acı içimi çektim. Kağıtlarımızı hazırlıyoruz. 15 güne kalmadan İtaite gemisiyle güneye doğru yola çıkacağım. Fayol iskemlesinin üzerinde sinirli sinirli kıpırdandı. Kıpkırmızı yüzü için çok güç olduğu halde biraz da sarardı. Öyleyse bir şey yapmayı yeğlerim. İtiraf etmekte gecikti. İnzivaya daha sonra çekilme izni isteyeceğim. Hemen yola çıkmayacağım. Sen gemiyle hareket ederken hazır bulunmak istiyorum. Her şeyi görmek istiyorum Şuş. Gerçek, hayatın acımasız olduğu ve bazı anları yaşamaktan kurtarılabileceğimizdi. Fayol kayıtsızlık numarası yaptı. Hayatın çok çapraşık bir biçimde başladı. Diploma töreninden söz ediyordu. İsteksizce gülümsedim. Bu belki de her şeyin çok karışık olacağının bir belirtisidir. Fayol beni sorguya çekmeden bir itiraf koparmak istediği zaman hep yaptığı gibi uzun uzun gözlerimin içine baktı. Bana gerçeği söyle Şuş. Gerçeği biliyorsun. Hiçbir karar vermedin değil mi? Başımı acı acı salladım. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum Fayol. Öyleyse babana söylediğim bir anlam taşımıyor. Taşımıyor ama ailemi daha çok düş kırıklığına uğratmamak için bir şey uydurmalıydım. Havacı olmayı da istemiyor musun? Hayır ve bu korkunç. Çünkü Reolonji askeri okulu için gereken mektupları şimdiden hazırlıyorlar. Ama uçmak istemiyorum. Hiçbir zaman istemedim. Yalnızca düşlerimdi. Sustuk ama havayı yumuşattım. Ben işe yaramazın teki olmalıyım Fayol. Özellikle de yardım etmesi gerekli bir ailesi olan ben. Senden gizlemek istemediğim bir şey var. Hep buradan gitmeyi diledim. O günün gelmesi için tırnaklarımı kemirerek bekliyordum ve şimdi korkuyorum. Daha iyi olamadığım için pişmanım. Acımasız ve kötü bir küçük canavar gibi davrandığım için. Hiçbir şeyi kabul etmeyen, her türlü bağlantıyı geri çeviren, kendisi için yapılanlara karşılık ufacık bir iyi niyetle borcunu ödemeyi bilemeyen bir canavar gibi. Evet, ben işe yaramazın tekiyim. Sana bunu söyleyebilirim. Çevremde düşmanlardan başka şey görmüyordum. Benim için bütün yaptıklarının kötü, budalaca olduğunu sanıyordum. Şimdi... Hayır Şuş, doğru değil bu. İyi bir yüreğin var ve hayatta yolunu bulacaksın. Evet, dizlerimi ve tespihimin tanelerini eskitmem gerekse bile. Sadece zor bir çocuk oldun ama tüm engelleri aşacağını biliyorum. Önünde sonunda kendini keşfedeceksin. Tanrı hiçbir şeye varmamak için bir insana seninki gibi bunca hayal gücü vermiş olamaz. Bu işi yalnızca kafanı çarçur etmek için yapmış olamaz. Sence de öyle değil mi? Güvenli ve iyi bakışları bana küçük bir umut veriyordu. O olmasa genç yıllarımın yalnızlığı kim bilir nasıl olurdu. Yeryüzünün boş şeylerinden vazgeçtiği için hiçbir zaman düşlediğim baba olmayacaktı. Çok büyüdün Şuş, arkadaşlarının neredeyse en uzun boylususun ve güçlüsün. Her gün biraz daha sağlamlaşıyorsun. Bütün bunlar hayatında sana çok yardım edecek Şuş. Bademciklerimi aldırmaya beni inandırdığın için boyum uzadı. Sen ve Morris. Başımı sallayarak gülümsedim. Fayol gülüşümü taklit etmeye çalıştı. Ya o? Yeniden düşleme oynuyorduk. Morris gitti. Verdiği tüm sözleri yerine getirerek gitti. Aşkı keşfettiğim gün. Sonra... Bir gün daha sonra buluşacağız. Son sözleri, yaşım ne olursa olsun kendisini bir oğul gibi öpmemi istemek oldu. Güzel şeyleri düşlemek neden bu kadar hoş geliyordu? Bana yazacaksın değil mi Şuş? Elimden geldiği kadar sık. Büyük para sıkıntıların olursa insanın başına her şeye gelebilir. Belki arada bir sana biraz yardım edebilirim. Ona teşekkür etmek için elini tuttum. Sağ ol Fayol. Ama Tanrı isterse bu gerekmeyecek. Cesaretimi toplayıp yüreğime öğütler vererek ayağa kalktım. Hadi canım, hayat bu. Yaşamak gerektiğine göre. Beni kollarında sıktı ve pek bir şey demedi. Göğsümde aç çıkardı. Huzur içinde geçiyor. Sev ve mutlu ol. Son günlerim pek az şeyle özetlenilebilir. Plaja gitmeyi sürdürüyordum ve öğleden sonra yemeği bitirir bitirmez dışarı çıkıyordum. Sokaklarda, alanlarda, manzaraya bakarak dolaşıyordum. Her yeri belleğime kazımak istiyordum. İki kere sevgili Potengi Nehri'ni seyretmek için Rosaire Kilisesi'nin yanında oturdum. Orada hayatımın büyük bir bölümü kalacaktı. Ağzına yaklaşırken uzakta genişleyen nehir, insanları Redina plajına götürüp getiren yelkenliler, sular yükseldiğinde yeşilliklerle dolu kıyılar ve alçaldığında yengeçlerle pavuryaların kıvıl kıvıl oynaştığı çamur. İki keresinde gözlerimin nemlendiğini hissetmiştim. Gidişime 2 gün kalmıştı ki acı haber geldi. Özellikle sert bir kavgadan sonra İzora hesabının kesilmesini istemiş ve gitmişti. Dada eşyalarını toplamıştı. Onunla vedalaşmadığım için üzgündüm. Herhangi bir şey için küplere binen ve içi tereyağı gibi yumuşacık olan öfkeli bir serto insanıydı Dada. Hareketimden önceki gün bavullarım hazır olduğunda bahçeye veda ettim. Tüm mauna ağaçlarına, Bayan Severuba'yı gözlediğim, ispiyonladığım Hint kirazına, ipleri eskimeye başlayan terk edilmiş trapezlere, kısa süre sonra ipleri çürüyecek ve atılacaklardı. Bir sirkle kaçma, en güçlü adam kaldeonun ustalığını ve hafifliğini göstererek yeryüzünü dolaşma düşlerimi unutulmuşluğa götürecek olan yarınsız trapezler. Hayır, en güçlü adam değildi Kaldeo. Yeryüzünün en güçlü adamlarından biriydi. Gecenin karanlığında yemek için komşulardan çalınma meyveleri gizlediğim eski kümesi ziyaret ettim. Acı acı gülmüştüm çünkü bir gün orası Vinton'un mağarası olmuştu. Sonra beklemek kalıyordu geriye. Gecenin olmasını, akşam yemeğinin, Brezilya saatinin ve duanın geçmesini beklemek. Dolores'in beldesi olan kaldırımda hüzünlü bir dolaşma. Yolun başına oturup aşağıda hafif aydınlatılmış orta plajı seyretme. Ve titrek ışıkların dibinde siyah istiridyeler ve midyelerle kaplı kayalara vuran deniz. Bu kayaların üzerinde oynamıştım, koşmuştum. Ayağımı kesmekten korkarak basabileceğim güvenilir yerler arayarak. Bu kayalardan denize atlardım. Sular yükseldiğinde yüzenleri ürküterek. Orta plajdan iki arkadaşımla Armando Viana ve Geraldo'yla Arequipa'ya kadar gidiyordum. Bu da plajdakileri korkutuyordu. Ya balıkçıların bizde uyandırdıkları korku? Çocuklar, köpek balığına dikkat, cam göze dikkat. Ne önemi vardı bizim için? Her birimiz köpek balığı görünürse önce yanımızdakini yakalayacağını düşünüyorduk. 15 yaş ve Arequipa'ya yüzmek. Kaç kilometre boyunca su ve dalga. Bilene aşk olsun. Çok çok uzundu evet. Oraya vardığımızda beyaz ve ılık plajda dinleniyor, sonra aynı yoldan dönüyorduk. O kadar uzağa yürümek saçma ve çok sıkıcıydı. Sonra çocukluğun son uykusunu uyumak ve gemiye bineceğim saati beklemek. İlkinden farklı bir yolculuktu bu. Çünkü güneyden geldiğimde yol boyu hastaydım. Ancak gemi limanlarda durduğunda düzeliyordum. Küçük, cılız bir çocuktum geldiğimde. Güçlü bir çocuk olarak dönüyordum ama gerçekte korkudan geberiyordum. Güverteye varış, her yanda geminin kokusu. Kamarayı arayış, babamın sözleri. Sonrası kolay, merdiveni kerteriz olarak alırsın. Yemek salonunun nasıl olduğunu görmeye gittik. İçerisi sıcaktı. Gemi kalktığında harikadır, soğuktur neredeyse. Her iş telaş içinde yapılıyordu. Şimdi soğuk bir şey içelim. Acele etmeden içtik. Gelin ziyaretçileri uyarmak için kampana çalıyor. Güverteye giden merdivene koştuk. Fayol geç kaldığından merdiveni koşarak inmem gerekti. O da koştuğu için her zamankinden kırmızıydı. Geniş kenarlı siyah şapkasıyla yelpazeleniyordu. Geminin düdüğünü çaldı. Yüreğim ürküntüye kapıldı. Adam gibi bana sakin ol Zize, her şey yoluna girecek diyecek kimse yoktu. Herkesle vedalaştım ve titreyen fayolu kucakladım. En son ondan ayrılmak istiyordum. Güverteye çıktım. Yüreğim dizlerimi titretiyordu. Yeni bir düdük sesi. Veda işareti yapan insanlarla dolu rıhtım. İskele alındı. Halatlar çözüldü. Kılavuz manevraya hazır yerindeydi ve ite ite rıhtımdan ayrılıyordu. Onlara veda etmek için bir köşeye büzüldüm. Nasıl ağlamalı? Bunu başaramıyorum bile. Atlasam yere düşebilirdim hala. Yine de neredeyse saf gözlerimi açılan dünyayı keşfetmek için gitmem gerekiyordu. Gemi 100 metre kadar açılmıştı. Babam telaşla bana son bir veda işareti yapıyordu. Mendiliyle yüzünün terini siliyordu ve orada gerektiğinden fazla kaldığına inanmış gibi ailenin koluna yapışıp sürüklüyordu. İte ite açıldıkça ve nehrin büyük kanalında ilerledikçe rıhtım ıssızlaşmaktaydı. İyice boşaldığında geride bana veda eden bir karaltı kaldı. Geniş kenarlı şapkasıyla yelpazelenen ve hüzne kapılmış beni izlerken kareli mendiliyle alnını silen. Sonra büyük vinçlerin gölgesinde yitmiş minik bir nokta oldu. Gemi nehrin ağzından çıkıncaya dek rıhtıma yapışıp kalacaktı kuşkusuz. O zaman da pişmanlıklarıma kazınmış son görüntü olacaktı. Bir şey görmeden ben de orada çakıldım kaldım. Herhalde telaşsızca yola çıkacak, geniş kenarlı şapkasını başına geçirecek ve kaderine boyun eğen bir gülümseme bulacaktı. Kent merkezine ve okulun eski yapılarına dönmek için sarı tramvayı bekleyecekti. Nehrin ağzını geçince gemi kılavuzdan ayrıldı ve son bir düdük çaldı. Kent uzaklaşıyordu. Çocuk oyuncağıymış gibi görünüyordu metropolis gezisi. Büyük çan kulesiyle katedral, okulun, Santo Antonio Lisesi'nin kilisesi. Hiç görünmemiş bir yıldırımı bekleyen ucunda horozuyla yuvarlak çan kulesi. Sessiz, hareketsiz, suspus, Musa adında bir çanla. Çocuk saflığımın hep beklediği o çan sesini çıkarmayacak kadar uslu olan Musa.